Ayrım 53, sayfa 544. Bir numara, Philip Despres, namı diğer Rodrigo artık yoktu. İki numara, Sylvain Drouin, Rumuz Sandokan, dördüncü çalıştan sonra cevap verdi. Monsieur Drouin, benim. Sizi Anne-Marie Straub'la ilgili olarak arıyorum. Kim? Feliz. Kısa bir sessizlik oldu, sonra Drouin cevap verdi. Siz kimsiniz? Hazırlıksız yakalanmıştı, aklına ilk gelen şeyi söyledi. Asayiş şube polisi. Adam derin bir nefes aldı ve sert bir sesle konuştu. Sıkıntı istemiyorum. Onun ne yaptığını bilmek istemiyorum. Ayrıca ondan bahsedilmesini de istemiyorum. Onun kaybolduğunu biliyor musunuz? Onu 1,5 yıldan beri görmedim. 3 randevudan sonra hiçbir açıklama yapmadan beni terk etti. Ondan beri de hiç haber alamadım. Onu ilk olarak ne zaman gördünüz? Eğer beni sorgulamak istiyorsanız karakola çağırın. Drew telefonu kapattı. Chaplin kahvesinden bir yudum aldı. Saint Germain bulvarındaki bir kahvedeydi. Suni deri kanepeler, tavandan sarkan sarımsı abajurlar, uzaktan gelen uğultular. Kafe hemen hemen boştu. Sonraki numara. İki çalıştan sonra bir kadın sesi cevap verdi. Alo. Chaplin bu olasılığa hazırlıklı değildi. Gözlerine not defterini indirdi ve 3 numaralı adayın ismini okudu. Christian Mjøsens mi? Orada mı acaba? Bu bir şaka mı? Bir hata yapmıştı ancak ne olduğunu bilmiyordu. Zaman kazanmalıydı. Tuşladığı numarayı yüksek sesle tekrar etti. Evet bu Christian'ın numarası dedi kadın. Bu kez daha yumuşak bir ses tonuyla. Chaplin de sesine canlılık kattı. Özür dilerim, yanlış ifade ettim. Sizi Monsieur Mjøsens ile ilgili olarak arıyorum ve siz kimsiniz? Bir kez daha adını vermeden kendini asayiş şube polisi olarak tanıttı. Bir haber mi var? Ses tonu değişmişti. Öfkeden sonra umut. Belki dedi Chaplin öylesine. Nedir? Chaplin derin bir soluk aldı. Körlemesini ilerliyordu ancak bunu alışkanlık haline getirmeye başlamıştı. Özür dilerim ama bana önce kim olduğunuzu söyleyebilir misiniz? Ben Natalie Forrester, ablası. Çok hızlı düşündü. Eğer cep telefonuna Mjøsens'in ablası cevap veriyorsa adam ya ölmüştü ya hastaydı ya da kaybolmuştu. Bir polise yönelttiği bir haber var mı sorusu hastalık olasılığını bir kenara bıraktırıyordu. Boğazını temizledi ve soruşturmacılara has ses tonunu takındı. Sizinle bazı gerçekler hakkında bir kez daha konuşmayı istiyorum. Beyefendi, sesi artık bıkkın çıkıyordu. Size her şeyi birçok kez anlattım. Madam dedi daha otoriter bir ses tonuyla. Bazı noktaları derinleştirmem için bu davayı bana verdiler. Her önemli tanığı sorgulamam gerekiyor. Bu pek mantığa uygun değildi. Bir ölünün ya da kayıp bir insanın numarasını tuşlamıştı. Ancak kadın bunu dikkate almıyordu. Elinizde yeni kanıtlar var mı yok mu diye sordu kadın. Siz önce benim sorularıma cevap verin. Beni yine karakola mı çağıracaksınız? Maalesef evet. Ama şimdi sizinle bazı şeyleri telefonda konuşmak istiyorum. Sizi dinliyorum dedi kadın bitkin bir sesle. Chaplin tereddüt ediyordu. Mümkün olduğunca genel bir soru sordu. Kardeşinizden nasıl haberiniz oldu? İlkinde mi yoksa ikincisinde mi? İnsan 2 kez ölemezdi. Demek ki Christian kaybolmuştu hem de 2 kez. İlkinden söz edelim. Beni polis aradı. Christian'ın mesai arkadaşları ona ulaşamamış. 2 haftadan beri ondan haber alamıyorlarmış. Kardeşim onlara hiçbir şey söylememiş. Doktor raporu da yollamamış. Bu onun tarzı değildi. Sizi tam olarak ne zaman aradılar? 10 Temmuz 2008'de çok iyi hatırlıyorum. Chaplin önceki notlarıyla karşılaştırarak yeni notlar alıyordu. Mjøsens ilk olarak Anne Straub'la 23 Mayıs 2008'de buluşmuştu. 2 aydan kısa bir süre sonra da ortadan yok olmuştu. Bu buluşmayla bir alakası olabilir miydi? Kaybolduğundan haberiniz yok muydu? İfade tutanağını okumadınız mı? Hayır. Tanıkları sorgulamadan önce tüm ön yargılardan uzak kalmayı tercih ederim. Tuhaf bir yöntem. Benim tarzım. Kardeşinizin ortadan kaybolduğundan neden haberiniz yoktu? Çünkü 12 yıldan beri görüşmüyorduk. Sebep? Aptalca bir miras davası. Paris'te bir stüdyo. Tam bir saçmalık. Yakın olduğu kişilerin de kaybolduğundan haberi yok muydu? Christian'ın yakın olduğu kimse yoktu. Sesi çatladı. Hep yalnızdı, anlıyor musunuz? Hayatı internet ve tanışma siteleriydi. Bunu daha sonra öğrendik. Kadınlarla, profesyonellerle, kim olursa ilişki kuruyormuş. Chaplin her bilgiyi kaydetmek ve yapbozu bir an önce tamamlamak zorundaydı. Natalie Forrester, Christian'ın 2 kez kaybolduğundan söz etmişti. Ne zaman bulundu? Eylül'de. Aslında polis onu Ağustos ayının sonunda bulmuş ama bana Eylül'ün ortalarında haber verdiler. Neden sizinle bu kadar geç temas kurmuşlar? Natalie cevap vermek için bir süre bekledi. Sanki muhatabının bilgisizliğinden dolayı şaşkınlığı gittikçe artıyordu. Çünkü Christian adının David Longuet olduğunu iddia ediyordu. Kendi kimliğini kesinlikle hatırlamıyordu. Bu Chaplin'in beklemediği bir darbeydi. Christian Mjøsens yani Feliz'in seçtiği aday psikolojik kaçıştan muzdaripti. O da bavulsuz bir yolcuydu. Onu nerede bulmuşlar? Diğer evsizlerle birlikte Ağustos ayının sonunda Paris Plage'dan toplanmış. Hafızasını yitirmiş bir haldeymiş. Önce sizin 1-3-P olarak adlandırdığınız Paris Psikiyatri Kliniğine gönderilmiş. Prosedürler gereği. Sonra sen anne naklettiler. Onu tedavi eden psikiyatrın adını hatırlıyor musunuz? Şaka mı yapıyorsunuz? Christian orada yaklaşık bir ay kaldı. Her gün onu görmeye gittim. Doktorun adı François Kubilela'ydı. İsmi not etti. Öncelikle bu adı araştıracaktı. Hangi serviste çalışıyor? Akıl ve beyin hastalıkları bölümü. Anlayışlı ve sevimli bir adamdı. Bu tür rahatsızlıkları iyi biliyor gibiydi. Kubilela size Christian'ın hastalığı hakkında bir açıklamada bulundu mu? Bana psişik kaçışlardan söz etti. Amnezi sebebiyle hakikatten uzaklaşma. Bu tür şeyler. Ayrıca bana bir vaka üzerinde de çalıştığını söyledi. Paris'e kendi servisine getirdiği Lorientli bir hasta. Chaplin, Kubilela isminin altını 3 kez çizdi. Bir uzman. Onunla kesinlikle konuşması lazımdı. Adam bazı tıbbi sırlara vakıf olmalıydı. Ama Kubilela metanetini yitirmiş gibiydi. Ona göre bu çok nadir görülen bir sendromdu. Aslında bugüne dek Fransa'da böyle bir vakaya hiç rastlanmamıştı. Şakayla karışık bu Amerikalılara özgü bir şey diyordu. Kardeşinizi nasıl tedavi etti? Tam olarak bilmiyorum. Ancak hafızasını geri getirmek için her şeyi yaptığından eminim. Sonuç alamadı. Chaplin yön değiştirdi. Christian'ın kimliğini nasıl saptamışlar ve size nasıl ulaşmışlar? Demek siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Chaplin telefonu suratına kapatmadığı için kadına içinden teşekkür ediyordu. Cehaleti hakaret gibiydi. Christian'ın kimliği parmak izleri sayesinde belirlenmiş diye devam etti kadın. Önceki yıl alkollü araba kullanmaktan gözaltına alınmıştı. Polis bildiğiniz gibi parmak izlerini saklar. Neden bilmiyorum ama parmak izlerini karşılaştırmak 15 gün sürdü. Sonra ne oldu? Christian'ı benim vekaletime verdiler. Profesör Kubilela onun iyileşmesi konusunda oldukça karamsardı. Sonra Christian bizim eve yerleşti. Kocam ve çocuklarımla birlikte Sèvres'de küçük bir evde yaşıyorduk. Bu pek kolay olmadı. O dönemde David Longuet olduğumu iddia ediyordu. Her zaman, evet. Bu çok korkunçtu. Sizleri hatırlamıyor muydu? Natalie Forrester cevap vermedi. Chaplin bu sessizliğin nedenini biliyordu. Kadın ağlıyordu. Bu şekilde ailenizle birlikte yaşamaya devam etti mi? Bir ay sonunda yeniden kaçtı. Ondan sonra yeniden sessizlik oldu. Yeniden hışkırıklar duyuldu. Ivry-sur-Seine'de Marcel Boyer rıhtımında inşaat malzemeleri üreten bir fabrika alanında cesedi bulundu. Vahşice işkence edilerek öldürülmüş bir halde. Chaplin not almaya devam ediyordu. Eli titrese de son derece kararlı yazıyordu. Nihayet iyi tanıdığı bir alana giriyordu. Size bu soruyu sorduğum için beni affedin. Ama ne tür işkence yaraları vardı? Otopsi raporuna bakabilirsiniz, öyle değil mi? Israr etti. Ancak çok ama çok yumuşak bir ses tonuyla. Lütfen soruma cevap verin. Tam olarak hatırlamıyorum, bilmek istemedim. O sanıyorum yüzü ikiye ayrılmıştı. Christian Miosens, rumuzu kibar erkek, namı diğer David Longuet, onda da implant vardı. Tıpkı Patrick Bonfils gibi, tıpkı kendisi gibi. Analiz çetele taklıydı. İmplant bavulsuz yolcu molekülünü damla damla akıtıyordu. Katillerin her seferinde mutlaka geri almak zorunda kaldıkları çok özel bir cihaz. Dinleyin dedi birden kadın. Sorularınızdan sıkıldım. Eğer beni sorgulamak istiyorsanız büronuza çağırın. Ama özellikle yeni bir şey varsa söyleyin. Chaplin'in soruşturmanın yeniden başlatılmasını gerektirecek bazı yeni unsurlara ulaşıldığını zorlukla duyulacak şekilde ağzında geveledi. Bu kadına yalan yanlış umut vermek istemiyordu. Bu durum içinden çıkılmaz bir magmadan farksızdı. Adresiniz bizde var dedi zabıttan bir polisin ses tonuyla. Size yarın bir cevap yollayacağız. Karakola gelince size daha kapsamlı bilgi veririm. Parayı ödedi ve kafeden çıktı. Gece olmuştu. Bir taksi bulmaya çalışarak Sen Nehri'ne yöneldi ve Turnel rıhtımına çıktı. Kaldırımlar boştu. Yollarda sadece evlerine gitmek için acele eden sürücülerin kullandığı arabalar vardı. Soğuktu. Hava kararmıştı. Notre Dame'ın silüeti bu uçsuz bucaksız buz gibi gecede yükseliyordu. O da evine dönmek istiyordu. Ancak yeni bilgilere ulaştığı bu geceyi değerlendirmeliydi. Christian Miosens, namı diğer David Longuet. Patrick Bonfils, namı diğer Pascal Michel. Matthias Freire, namı diğer 3 bavulsuz yolcu. Öldürülecek 3 adam. Anne-Marie Straub'un veya Medina'nın bu işteki rolü neydi? Avları avcıya doğru çeken kızlar mı? Yalnız yaşayan erkekleri avlayan avcılar mı? Bu varsayım Christian Miosens'i uyuyordu. Ama Bas kıyılarında yaşayan meteliksiz bir balıkçı olan Patrick Bonfils'le örtüşmüyordu. Peki ya ona? Arnold Chaplin olmadan önce Sasha'nın kulübüne sık sık gidiyor muydu? Felis tarafından tuzağa mı düşürülmüştü? Amazon'un kurbanları arasında kendi yüzünü bulamamıştı. Bir taksi durdu ve 20 metre ileride Grand Augustin sokağının köşesinde yolcusunu indirdi. Chaplin koştu ve arabaya atladı. Buz kesmişti. Ne tarafa? Saatine baktı. Gece yarısını geçmişti. Kızları avlamak için ideal bir saatti. Johnny's, Clement Marot sokağı. Sana haberlerim var güzelim. Anais yarı uykulu, ne olduğunu anlamadan telefonda Solinas'ı dinliyordu. Onu yatağından kaldırmışlar, buraya gözetim ofisine getirmişlerdi. Kolun düşündüğünden daha uzunmuş. Kolum mu uzun, benim mi? Bu ne anlama geliyor? Yarın çıkıyorsun, yargıcın emri. Anais cevap veremedi. Bu dört duvar arasından kurtulacak olmanın heyecanı ile göğüs kafesi yerinden sökülecek gibi olmuştu. Nedenini sana söylediler mi? Yorum yok. Karar yukarılardan geldi. Hepsi bu. Artık adaletin herkes için aynı olduğu söylenebilir. Anais ses tonunu değiştirdi. Eğer bir şey biliyorsan bana söyle. Kim araya girdi? Soylinas güldü. Gülüşü cızırtıya benziyordu. Masumu oyna. Bu sana daha çok yakışıyor. Her halükarda seni elimin altında istiyorum. Soruşturma devam ediyor. Bunu kriz hücremiz olarak adlandıralım. Yeni bir gelişme var mı? Maalesef. Medina'nın Samal ilinin kim olduğu bulunamadı. Faaliyetleri, ilişkileri hakkında hiçbir şey yok. Yanus da hala kayıp. Herhangi bir iz, herhangi bir ipucu, hiçbir şey bulunamadı. Kaçak suçlular şubesi bu işin altından kalkamadı. Solinas ve adamlarının bir cinayet soruşturmasını yürütecek kadar donanımlı olmadığını aşağı yukarı tahmin ediyordu. Kaçak suçlular şubesinin adamlarına gelince onlar da Yanus çapındaki bir firariyle baş etmeye alışkın değildi. Bana bir araba yollayacak mısın? Gerek yok, seni bekleyecekler. Paris'te kimseyi tanımıyorum. Solinas yeniden güldü. Cızırtı yerini gıcırtıya bırakmıştı. Dert etme. Senin baba yola çıktı. İlk gece hiçbir şey yapmadım. Prensiplerim var. Ama yine de onunla yattım. Yani evet. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Üç kız kahkahayı patlattı. Chaplin, Johnny's'in dip duvarına onların yanındaki masaya oturmuştu. Vernikli ahşap kaplamaları ve deri koltuklarıyla Amerikan tarzı bir bardı. Cimri ışıklandırma, mobilyaları ve kızların bacaklarını okşuyor, Vermeer'in tablolarındaki gibi bir ışık halesi yayıyordu. Sırtını kızlara dönmüştü. Ancak konuşmaların hiçbirini kaçırmamaya çalışıyordu. Üçlü aradığı erkekler konusunda mutabıktı. Tam olarak profesyonel oldukları söylenemezdi. Giysilerinden ve sağlayacak erkeklerden bahseden neşe dolu fırsatçı kızlardı. Artık gözlük takmıyor musun? Hayır, lenslerim var. Gözlük pornocu gibi gösteriyor. Her söz onu şaşkınlığa sürüklüyordu. Nono'nun tecrübesine sahip değildi. Ayrıca büyük bir kokteyl karıştırma kabında seksi, parayı ve umutları çalkalama biçiminde dokunaklı bir şeyler vardı. Burnumu pudralamaya gidiyorum. Chaplin omuzun üstünden arkaya baktı ve siyah tülden bir taç yaprağı gibi açan bir büstiyerin içine sıkışmış kızı sırtından gördü. Oturduğu yerden kızın burnunu çektiğini işitebiliyordu. Söz ettiği pudranın makyaj malzemesiyle alakası yoktu. Prensin gecesine gelmedim. Hangi prensin? İki sürtük yeniden fısıldaşmaya başlamıştı. Adını bilmiyorum, Arap emirliklerinden gelmiş. Ben davetli değildim dedi, kırgın bir sesle. Bir Rus kadın vardı. İnan bana böyle profesyonel görmedim. Birinci olmak için büyük uğraş verdi. Birinci mi? Evet, herkes şaşırdı ama kazanan o oldu. 5 dakikada herifin işini bitirdi, 3000 avro aldı. Biz hepimiz adamın kamışını yeniden kaldırmak için bütün gece boşa kürek salladık. Yeniden gülüştüler. Chaplin kendine bir kadeh şampanya daha söyledi. Kızlara da içki ısmarlamak istiyordu ama cesaret edemiyordu. Nono'nun zamanından oldukça uzaktı. Bayan Kokain seke seke geri döndü. Önden bakıldığında çok daha güzeldi. Kleopatra tarzı siyah saçlarıyla hayvani bir çekiciliği ve oldukça zayıf yüz hatları vardı. Dikkatle bakılınca uyuşturucunun onu kemirdiği, avutlarını çökerttiği ve gözlerini çukurlaştırdığı görülüyordu. Ama şimdilik koyu, ışıltılı bir makyajla ön plana çıkardığı yüz hatları durumu kurtarıyordu. Chaplin'in yanına gelince durdu ve ona gülümsedi. Konuştuklarımız seni çok mu meraklandırdı? Efendim? Tamam, kes. Bizi dinlemeye çalışırken boynun tutuldu. Chaplin gülümsemeye çalıştı. Ben size bir içki ikram edebilir miyim? Neden, aynasız mısın? Soru Chaplin'i hazırlıksız yakaladı. Karşısındakini kandıramazdı, maskesini attı. Leyla'yı arıyorum. Leyla ne? Leyla, hepsi bu. Onu tanıyor musun? Hayır ama bana ondan söz ettiler. Kleopatra kadife yumuşaklığında gülümsedi. İşte orada. Chaplin kafasını çevirdi ve kapının pervazında Sasha'nın dosyasında hayranlıkla seyrettiği yüzü gördü. Bu geceki görüntüsünün dosyadaki güzel kızla hiçbir alakası yoktu. Kolunda büyük bir Chanel çanta, yakası kürklü bir kabanın altında baharlık beyaz muslim bir elbise giymişti. Bu genç kız elbisesi adelli vücudunun yaydığı seksi dalgalarla çelişiyordu. Leyla, sen gerçek bir starsın dedi Kleopatra. Burada seni arayan bir adam var. Onlara doğru yaklaşan kız bir kahkaha patlattı. Bu klas meselesi tattım. Gülümsedi ve Chaplin'in önünde tahrik edici bir reveransla eğildi. Dekoltesi Chaplin'de suratına yumruk yemiş gibi bir etki yaptı. Ne istiyorsun bebeğim? Üzerindeki kabana oynatarak omuzlarını hafifçe titretti. Beni arayan bulur diye fısıldadı Chaplin'in kulağına. Chaplin yutkunmaya çalıştı, başaramadı. Apış arasında bir yanma hissetti. Taşakları sanki kasıklarına doğru çekiliyordu. Sasha imzalı gecelerde böyle bir yaratığı hayal etmekte güçlük çekiyordu. Tüm erkekler onu çiğ çiğ yemek için sıra beklerdi. Seninle Medina hakkında konuşmak istiyordum dedi Chaplin sesine hakim olmaya çalışarak. Gülümsemesi kaybolan Leyla doğruldu. Chaplin ayağa kalktı ve gözlerini eskort kızınkilere dikti. Yakından bakınca koyu göz bebekleri çok daha çekiciydi. Göz bebeğindeki ateşi belirginleştiren açık mor iki çizgi. Medina nerede? Başına ne geldi? Git başımdan. Medina'yla bir alıp veremediğim yok. Konuşmak için sakin bir köşe buladım. Çok beklersin canım. Silahım var. Leyla gözlerini Chaplin'in pantolonun önüne dikti. Görüyorum, evet. Şaka yapmıyorum. Mağripli genç kız ona kararsız gözlerle baktı. İç gıdıklayıcı halinden eser yoktu artık. Arkadaşları fal taşı gibi açılmış gözlerle ona bakıyordu. Buraya neyle geldin diye sordu Chaplin bir polis edasıyla. Arabamla. Nereye park ettin? 1. François park alanında. Ses boğuk ve duygusuzdu. Sanki bir anda ruhunun tüm makyajını silmişlerdi. Chaplin gözlerini Leyla'dan ayırmadan kızların masasına 100 avroluk bir banknot bıraktı. İçkiler benden. Ardından Leyla'ya kapıyı işaret etti. Gidelim. Ayrım sonu sayfa 554. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Saint Germain. Saint-Germain. Nathalie Forestier. Nathalie Forestier. David Longuet. David Longuet. Plag. Plague. Senan. Sainte-Anne. François Kubiela. Francois Kubiela. Lorient. Lorient. Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine. Marcel Boyer. Marcel Boyer. Tournel. Tournelle. Notre Dame. Notre Dame. Vermeer. Vermeer.